Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Hoşea kitabının son bölümlerine geldik. Yani bu programımızda Hoşea 13 ve 14. bölümleri çalışacağız. Bilindiği gibi Yeşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniel'e büyük peygamberler denirken Hoşea ile başlayıp Malaki peygamber ile biten 12 kısa peygamberlikte küçük peygamberler olarak adlandırılır. Küçük peygamberler olarak adlandırılmalarının nedeni kitapların içeriğinden değil boyutlarından kaynaklanır. Ancak Hoşea kitabı Daniel kitabından daha uzun bir kitap olduğu için bu bölünme kriterlere tam olarak doğru değildir. Aslında sözde küçük peygamberler hiç de küçük değildirler. Her biri birinci ligde oynayan ve getirdikleri mesajda da yıldız olan kişilerdi. Hoşea krallığın bölündüğü dönemde yaşadı. İsrail Krallığı diye adlandırılan Kuzey Krallığı'na gönderilen bir peygamberdi. Güney Krallığı da Yahuda Krallığı olarak biliniyordu. Hoşea önce Yahuda'nın dört kralından sonra da İsrail Krallığı'nın Kuzey Krallığı'nın kralından söz eder. Kitabın içeriği gösterdiği gibi Hoşea İsrail'in Kuzey Krallığı'na gönderilen bir peygamberdi. Hoşea peygamber aynı zamanda Amos peygamberin de çağdaşıydı. Amos da İsrail'e gönderilen bir peygamberdi. Yahuda'ya peygamber olarak gönderilen Mikail ile Yeşaya'nın da çağdaşıydı. Hizmeti yarım yüzyıldan fazla sürdü ve İsrail'in esirliğinde peygamberliğinin gerçekleşmesini görecek kadar da yaşadı. Hoşea kitabının konusuna geldiğimizde bu kitabın konusu Rab'be geri dönmenin yalvarışı oluşturur. Güney krallığındaki Yeremya ile kıyaslanabilir. Yeremya Güney krallığını esir düşecekleri konusunda uyardı ve bunu görecek kadar da yaşadı. Hoşea Kuzey krallığını Asurluların esiri olacaklarına dair uyardı ve bunu görecek kadar da yaşadı. Yeremya ile Hoşea'nın ortak yanları çoktur. Bu kitabın konusu Rab'be geri dönmenin yalvarışı oluşturur. Hoşea'nın peygamberliğinin arkasında yatan öykü, yıkılan bir ailenin, yıkılan bir yuvanın trajedisidir. Hoşea'nın bireysel deneyimi mesajının zeminini oluşturur. Kırık bir kalple ulusa konuşmak için yıkılan yuvadan çıkar. Tanrı'nın nasıl hissettiğini tam olarak biliyordu. Çünkü kendisi aynı şekilde hissediyordu. Yuva, aile toplumun temelidir ve bütün insanlar için böyle olmuştur. Tanrı insanlığa yuvayı verdi. İnsana bunu başlangıçta verdi. Toplumsal yapıdaki en önemli birimdir aile. Evren için atom neyse toplum için yuvada odur. Evrenin yapı taşı atomdur. Yuvada toplumun değerli dostum yapı taşıdır. Bir binanın karakteri ve rengi o binada kullanılan tuğlalar tarafından belirlenir. Hiçbir ulus nüfusu oluşturan yuvalardan daha güçlü değildir. Çünkü yuva o toplumun rengini ve görünüşünü belirler. Yuva, aile, bir ulusu birbirine bağlayan zincirdir ve her biri önemli bir halkadır. Yuva değerli dostum, yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve biz olduğumuz yerdir. Yuvada kendimiz oluruz. Dışarı çıktığımızda hem fiziksel hem de psikolojik olarak giyiniriz. Kapıdan sokağa çıkarken belirli bir maskeyi takarız. Ama yuvanın duvarları arasında maskemizi çıkarıp kendimiz oluruz. Yuvanın stratejik durumundan dolayı Tanrı bunu korumak için belirli ihtiyat tedbirleri aldı. Öneminden dolayı onu belirli siperlerle çevirdi. Bunlardan biri evliliktir. Tanrı evlilik kurumuna diğer kurumlardan daha çok önem verdi. Evliliği toplum yaratmadı. Toplum evliliği yarattı. Evliliği yaratan ve onu insanlığa veren Tanrı'dır. Tanrı evlilik çerçevesinde insanların çoğalmasını istedi. Evlilik saygı değer bir ilişkidir, kutsal bir birliktir. Yeni antlaşma Tanrı'nın bu konudaki düşüncesini şöyle özetler. Herkes evliliğe saygı göstersin. Hoşea'nın peygamberliğinin zeminini düşen bir kadınla yıkılan bir yuvanın öyküsü oluşturur. Bu öykü Tanrı'nın ideal evlilik ve kadınlık anlayışıyla kıyaslanmalıdır. Tanrı bunu bizzat kendi hikayesini anlatmak için kullanır. Efraim'in dünya haritasında görünmeyen birçok küçük kentlerinden birinde iki genç insan yaşıyordu. Biri Hoşey adlı genç bir delikanlı, diğeri de Gomer adlı genç bir kızdı. Sonra birbirlerine aşık oldular ve evlendiler. Anlaşılmayan bir nedenden ötürü Gomer kötü bir yola düştü. İnsanlığın bildiği o eski mesleğe yöneldi. Hoşey'nin kalbi kırıktı ve bütün benliğini utançta kapladı. İşte bu bağlantıda Hoşey'e kitabı başlar. Rab Hoşey'e aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: git kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke, İsrail halkı benden ayrılarak adice zina ediyorlar. Hoşey'nin ev hayatı kederli bir hikayedir ve hikaye devam eder. Gomer evi terk etti, eski mesleğine döndü ve fahiş oldu. Tanrı bu adama kesinlikle şöyle diyecektir: Hoşey'e, sen elinden geleni yaptın. Bu kadını düzeltmeye çalıştın ama çabaların bir işe yaramadı. Bırak gitsin. Ama hayır, Tanrı git onu evine geri getir der. Hoşey'e de onun peşinden gitti. Gomer eve dönmeyi reddetti. Sonra o dönemdeki bu çeşit kadınların yaptığı gibi kendisini köleliğe sattı. Hoşey'e gidip onu satın aldı ve eve geri getirdi. Değerli dostum, kurtarıcımızın bize verdiği bu resme bir bakın. O bizi yarattı ve biz de ona aitiz. Sonra ona sırtımızı dönmekle ve dünyaya sevgimizi, zamanımızı vermekle suç işledik. Ve biz günahkar olduğumuz halde o bu dünyaya geldi ve bizi çirkin durumumuzdan satın aldı. Öyle ki onun yasal çocukları olabilelim. Bu ne büyük bir sevgi. Hoşey'e peygamber günahın ve sevginin ne olduğunu biliyordu. Sevgiye karşı işlenen günah, günahı ağırlaştırır. İşte İsrail, Tanrı'nın sevgisinin hiçbir ulusun bilmediği bir şekilde biliyordu. Onun kurtarışını, onun korumasını, yani Tanrı'nın affını ve onun esinlemesini ve onun sevgisini biliyordu. Buna rağmen ne yaptı İsrail? Putlara döndü ve kendisini onlara verdi. Bu günahın en kötü, en ağır halidir. Ancak Tanrı ondan vazgeçmeyecekti. Zafer sevginindir. İlkin buradaki suçlamaya bakalım. Efraim putlarına sarıldı. Bırak onu. Efraim adı İsrail adıyla eş anlamlıdır. Ve Tanrı İsrail'i ruhsal zinayla suçluyor. Sonra sonsuz Tanrı'nın nabız gibi atan büyük tutkusuna dikkat edin. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Yüreğim değişti, içimde alevlendi acıma duygularım diyor Hoşey 11. bölümde. Tanrı İsrail'den vazgeçmeyeceğini söylüyor. Onu çok ama çok seviyor. İşte Hoşey'i Gomer'i gidip getirmesi için ikinci ve üçüncü kez göndermesinin nedeni budur. İsrail için hissettiklerinin Hoşey'nin bilmesini istiyordu. Sonunda zaferi görüyoruz 14. bölümde. Ey Efraim, artık ne işim var putlarla? Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim. Yeşil çam gibiyim ben, senin verimliliğin benden kaynaklanıyor. İsrail'in Tanrı'ya döneceği bir gün vardı. Bu bizi Gomer'in sonunda değiştiği ve iyi bir eş ve anne olduğuna inanmaya yöneltir. Bundan emin olamayız ama İsrail'in bir gün tüm yüreğiyle Tanrı'ya döneceğinden emin olabiliriz. Ancak Hoşey'e 13. bölüme baktığımızda 13. bölümde İsrail'in yargılanmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. 1. ayette Efraim konuştuğunda herkes titrerdi. Yücelmişti İsrail'de ama bağla taparak suç işleyince öldü diyor. Başka bir deyişle Efraim diri Tanrı'ya hizmet ettiğinde Tanrı onu yüceltti. Tanrı'ya itaat ettiğinde, Tanrı'ya bağlı kaldığında, onun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yürüdüğünde Tanrı onu yüceltti. Ama bağla, putlara tapınmaya başladığında ise öldü. Değerli dostum, Efraim ölüp ülkeden atılmakla kalmadı. Ülke de öldü ve ülkenin bugün geri geldiği yani eski haline döndüğü kanısında değilim. Samirya ile o bölgedeki diğer kentlerin harabeleri yeryüzünde hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar ıssız ve terk edilmiş durumdadır. Şimdi günah üstüne günah işliyorlar. Gümüşlerinden dökme putlar, akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar. Hepsi de usta işi. Bu insanlar hakkında insan kurban edenler buzağıları öpüyorlar diye konuşuyor. İkinci ayet. Bu bir tapınma şekliydi. Esasen insanlar gidip bu altın buzağıları öpüyorlardı. Bugün belirli bir putu ya da belirli bir bölgeyi öpmenin Tanrı'ya tapmak olduğunu düşünen pek çok insan vardır. Bir gün İzmir'de eski bir kiliseyi geziyordum. Birden oraya giren bir kadının duvarda olan bir taşı öptüğünü gördüm. Ona bu sadece bir taştır, bunu öpmenin bir anlamı yoktur dedim. Kadın bana burası kutsal bir yerdir dedi. Ben de ona hayır, İsa Mesih bugün dirilmiştir ve Baba Tanrı'nın sağındadır. Diri bir Tanrımız vardır, diri bir kurtarıcımız vardır. Duvarı ya da herhangi bir taşı, türbeyi öpmekle Rab'be tapınamazsınız. Rab'be tapınmak için ona gelmek gerekir dedim. Diri ve gerçek Tanrı'ya tapınma adına oraya buraya gidip bir şeyleri öpmeye kalkmak akılsızlıktır, gericiliktir ve bilgisizliktir değerli dinleyicilerimiz. Dostum, Rab'be yaşadığınız hayatta tapının. İşinizi halletme, sosyal hayatınızı sürdürme, evinizi idare etme ve yoldaki davranış şeklinizle Tanrı'ya tapınabilirsiniz. Bunu yalnızca tapınma yerindeki davranışınızla gösteremezsiniz. Tapınma yeriyle sokak arasındaki farkı yaratanlar bizleriz. Tanrı'nın gözünde böyle bir ayrım yoktur. Bu yüzden sabah sisine, erken uçup giden çiğe, harman yerinden savrulan saman çöpüne, bacadan tüten dumana dönecekler. Ama seni Mısır'dan çıkaran Tanrın Rab benim. Benden başka Tanrı tanımayacaksın çünkü başka kurtarıcı yoktur diyor Hoşeya peygamber. Değerli dinleyicilerimiz, Rab'bi dinleyin. Kurtuluş için bir plan tasarlayabilirsiniz. Ama Rab tek kurtarıcıdır. Kurtarıcı o olduğuna göre onun yolundan gitseniz iyi olur. Rab İsa Mesih şöyle dedi. Yol, gerçek ve yaşam benim. Ben aracı olmadan kimse babaya gelemez. İncil'den Yuhanna 14 ayet 6. Bu ya doğrudur ya da değil. Milyonlarca insan bu yoldan giderek bunun doğru olduğunu gördü. Sizin kendinize göre bir kurtuluş yolunuz olduğunu düşünebilirsiniz ama tek Tanrı vardır ve tek kurtuluş yolu vardır, tek kurtarıcı vardır. Ve size kurtuluş planını sunabilecek olan da sadece O'dur. Ben sana çölde kurak topraklarda göz kulak oldum. Otlaklara sahip olunca doydular, doyunca gurura kapıldılar ve bu yüzden unuttular beni diyor Hoşeya peygamber aracılığıyla Tanrı, Hoşeya 13. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Tanrı, senin Tanrın ve seni Mısır'dan çıkaran benim, senden vazgeçecek değilim ama seni yargılayacağım diyor. Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım, bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım. Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi karşılarına çıkacak, yüreklerinin zarını yırtacağım. Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim. Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları. Hoşeya 13, 7 ve 8. ayetler. Burada durumu dolaylı olarak anlatan bir peygamberliğin olması çok ilginçtir. Daniel'in görünümünde, ki bunu Daniel 7. bölümde görüyoruz, Babil bir aslan gibi resmedilir. Yunanistan, Büyük İskender'in yönetimi altında Pars gibi resmedilir. Medler ve Pers İmparatorluğu ayı gibi resmedilir. Şimdi burada Hoşeya'nın peygamberliğinde Tanrı gelecekte bir aslan, bir Pars gibi geleceğini ama yakın gelecekte bir ayı gibi geleceğini söylüyor. Ayı ile temsil edilen Medler ve Persler o zamanlar Asurluların egemenliğindeydi. Aslında Tanrı bunu söylemekle onları kullanacağını söylüyor. Tanrı onları eniklerinden mahrum eden bir ayı gibi karşılayacağım diyor. Bir ayının yavrusundan mahrum edilmesinden daha yırtıcı bir şey yoktur. Ve o Asur olduğunun insafsızlığını gösteren uygun bir örneklemedir. Ey İsrail, bana yardımcına karşı çıkman yıkıma uğratıyor seni. Hoşea 13 ayet 9. Başımıza gelenlerden ötürü sık sık Tanrı'yı suçlarız, değil mi? Böyle hissettiğiniz zaman başvuracağınız iyi bir örnektir bu. Kendi kendinizi yıkıma uğrattınız ve durumunuzdan kendiniz sorumlusunuz. Ama Tanrı'dan yardım alabilirsiniz dostum. O size yardım edecektir. Nerede seni bütün kentlerinde kurtaracak kralın? Yöneticilerin nerede? Hani onlar için bana bir kral ve önderler ver demiştin. Öfkelendiğimde bir kral verdim sana. Gazaba gelince alıp götürdüm onu. Hoşea 13, 10 ve 11. ayetler. Öfkelendiğimde bir kral verdim sana. İsrail bir kral istediğinde Tanrı onlara Saul'u verdi. Gazaba gelince alıp götürdüm onu. Son kral Hoşea'yı kuzey krallığından, Sitkiya'yı güney krallığından alıp götürdü ve bunu gazabında yaptı. Yargılama, başlangıçta yargıladı ve sonunda da yargıladı. Samirya halkı suçunun cezasını çekecek çünkü Tanrısına baş kaldırdı. Kılıçla yıkılacaklar, yere çalınıp parçalanacak yavruları, gebe kadınlarının karnı yarılacak. Hoşea 13 ayet 6. Ne kadar korkunç bir manzara değil mi? Samirya halkı suçunun cezasını çekecek. Samirya cezasını çekmiş ve dolayısıyla bugün ıssız bir yer olmuştur. Şimdi 14. bölüme geldik. İsrail gelecekte kurtulacak. 14. bölüm harika bir bölümdür çünkü İsrail'in gelecekteki kurtuluşundan söz eder. Tanrın Rabbe dön ey İsrail çünkü suçlarından ötürü tökezledin diyor 14. bölümün 1. ayeti. Rab halka günahlarından ötürü sürgüne gideceğini söylüyor. Asur kurtaramaz bizi. Savaş atlarına binmeyeceğiz. Artık ellerimizle yaptığımız Tanrımız demeyeceğiz. Çünkü öksüz sende merhamet bulur. Hoşea 14 ayet 3. Ellerinizle bir şey yaptığınızı ve sonunda diz çöküp ona taptığınızı kafanızda bir canlandırın. Bugün birçok kişi kendi yeteneğine tapıyor. Beyinlerine, düşünme yeteneklerine tapıyorlar. Dostum, bunu yaptığınız takdirde bir putperestten başka bir şey olamazsınız. Onların dönekliğini düzelteceğim, gönülden seveceğim onları. Çünkü onlara karşı öfkem dindi. Çiğ gibi olacağım İsrail'e. Zambak gibi çiçek açacak. Lübnan sediri gibi kök salacaklar. Dallanıp budaklanacaklar. Görkemleri zeytin ağacını, kokuları Lübnan sedirini andıracak. Yine insanlar oturacak gölgesinde, buğday gibi gelişecek, asma gibi serpilecekler. Lübnan şarabı kadar ün kazanacaklar. Hoşea 14, 4-7 ayetler arası. Onların dönekliğini düzelteceğim. Değerli dostum, Tanrı halk benden uzaklaşarak döneklik yapıyor ama ben onları düzelteceğim. Gönülden seveceğim onları çünkü onlara karşı öfkem dindi diyor. Ey Efraim, artık ne işim var putlarla? Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim. Yeşil çam gibiyim ben. Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor. Bilge kişi kavrasın bunları, anlayan anlasın. Çünkü Rabbin yolları adildir. Bu yollarda yürür doğrular. Ama baş kaldıranlar bu yollarda sendeler. Hoşea 14, 8-9 ayetler. Kutsal kitaptaki en muhteşem ayetlerden biri 8. ayettir. Bu bir zafer şarkısıdır dostum. Efraim'le ilgileneceğim diyor. Bu gelecek zamandır. Sonunda Tanrı kazanacak. Burada zaferi sevgi kazanacak. Tanrı Efraim'e nasıl vazgeçerim senden ey Efraim demişti. Tanrı yine Efraim putlara sarıldı, bırak onu demişti. Oysa şimdi Tanrı Efraim'in hata yaptığını gördüğü gün gelecek ve bana dönecek. Artık ne işim var putlarla diyecek diyor. Günahın bu trajedisinin ortasında ve bugün bu dünyada oynanarak canlandırılan insan yaşamının bu dramında Tanrı'nın zafer kazanacağına inanıyorum. Ünlü bir Tanrı adamı olan Spurgeon'un inancı da buydu değerli dinleyicilerimiz. Bunu kerelerce yineledi. Siz de ben şu an burnumuzun ucunu ancak görebiliyoruz. bugün dünyaya ve etrafımıza şöyle bir bakınca Rab İsa'nın sözünü etmiş olduğu küçük bir sürüyü görürüz. Yani kilise, inanlılar topluluğunu. Onun bu dünyadan çağırdığı kişiler. Ama onun geçmişte de çağırdığı pek çok insan vardır. Örneğin bir keresinde tüm Nineve halkını kurtardı. Bir asır sonra günaha dönmüş olmalarına ve onun onları yargılamasına rağmen geçmişte yine başka büyük ruhsal uyanışlar olmuştu. Ama Tanrı'ya en büyük dönüş gelecekte olacaktır. Bu her zaman olduğu gibi büyük sıkıntı döneminde meydana gelecektir. Bin yıl kurtuluş dönemi de olacaktır. Değerli dostum, Tanrı kazanacak, sevgi kazanacak. Tanrımız bugün zaferle arabasında gidiyor deyim yerindeyse. O her şeye egemen olan Tanrı'dır. Tanrı arabanın tekerlekleri altında kalan adama acıyor. Sizi bilmem ama ben Tanrı'yla gitmek istiyorum. Bugün otostop yapacağım. Bu nedenle onun sözünü yani Tanrı'nın sözünü acilen bilmemiz gerekiyor. Yaşadığımız bu zor günlerde onun isteğinde, Tanrı'nın isteğinde nasıl kalacağımızı araştırıp bulmak için değerli dostum onun sözünü bilmemiz gerekiyor. Bu programımız ile değerli dinleyicilerimiz Hoşea kitabının yorumunu bitirdim. Bir sonraki yayınımızda Yeni Antlaşma'dan İncil'den Yakup mektubunun yorumuna başlayacağım. Değerli dinleyicilerimiz bize soru ve düşüncelerinizi az sonra vereceğimiz adresimize yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız.